Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ce'alna minet tevvabin. Ve ce'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Rabbimizin yeryüzüne lütfedip indirdiği Kur'an sofrasından nasibimizi artırmaya çalışıyoruz. İnsanlığa, hususiyle muttakilere bir rehber, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak gönderilen Kur'an'ı ne kadar gündemimize alır, gönlümüzle buluşturur, hayatımızla buluşturursak hiç şüphesiz o kadar Cenab-ı Hakk'ın tertemiz, arı duru ve zat-ı uluhiyetine yakın kullarından oluruz. Rabbimiz cümlemize Kur'an'la ülfeti nasip eylesin. Onunla her seviyede, her derinlikte buluşabilmeyi, o deryadan inciler devşirmeyi ve hayatımızı onunla nizama sokmayı lütfeylesin Yüce Rabbimiz. Kehf suresinin 17. ayetinden devam ediyoruz. Allah'a inanmış gençler, o cesur yiğitler, hakim otoriteye boyun eğmeyip yalnız Allah'a kul olacaklarını ilan ettikten sonra şehirde, o memlekette kalamayacaklarına inandıkları için bir mağaraya sığınmışlardı. Niyetleri Rablerinin rahmetini üzerlerine doğru çekmek ve dinleri üzere sebat etmek. Ayaklarını kaydırmaması için Rabbimizin rahmetine sığınmak. Ondan yol göstermesini niyaz için böyle yapmışlardı. Allah da onları korumuş, onların güzel niyetlerine yardımıyla cevap vermiş ve kendilerini o mağarada derin bir uykuya daldırmıştı. İşte şimdi okuyacağımız ayet o mağaranın konumunu bize anlatıyor. Estağfirullah. Ve teraşşemse izâ tala'at tezâveru an kehfihim zâtel yemîn ve izâ garabet tagriduhum zâtel şimâl. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ Güneşin doğarken onların mağarasının sağ yanından geçtiğini, battığındaysa onları sol tarafından geçip gittiğini, bu esnada onların mağaradaki bir boşlukta uyumakta olduklarını görürdün. Hadiseyi Cenab-ı Hak tasvir ediyor bir fotoğraf şeklinde. Demek ki güneş mağaranın içine tam doğmuyor. Üzerlerine sıcaklığıyla vurmuyor. Adeta kapısından yalayıp geçiyor. Buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki o mağarada iki yönlü bir durum da var. Hem mağaranın sağ tarafı hem de sol tarafına bir şekilde güneş vuruyor. Doğduğunda sağ tarafına doğru efendim mağaranın güneş ışıkları yansıyor. Battığında ise sol tarafına yalayıp geçiyor. Orayı kesiyor. Ve kendileri mağaranın boşluğunda, o iç geniş boşlukta, o fecve kelimesi Arapçada geniş boşluk, bir şeyin ortası anlamına geliyor. İşte mağaranın ortasında da demek ki onlar uykuya dalıyorlar. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Onların bu şekilde uyutulması Cenab-ı Hakk'ın kudretine delalet eden, harikulade işlerine delalet eden, insanı hayrette bırakan hadiselerinden birisidir. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَّ مُرْشِدًا Allah kime hidayet verir, yol gösterirse işte doğru yolu bulmuş olan olur. Kimi de saptırır, sapıklıkta bırakırsa o onu hak ettiği için Cenab-ı Hak ona böyle bir dalalet verdiyse artık böylesi için sen yol gösterici bir dost asla bulamazsın. Yani Allah bir kimseyi kendi halinde şaşkınlığında bırakırsa o kimse doğru yolu asla bulamaz. Devam ediyor 18. ayet olarak. Ve tahsebuhum eyqazan ve hum rukut. Ve nuqallibuhum zate'l yemin ve zate'ş şimal. Ve kelbuhum basitun zira'ihi bil vasit. Lev ittala'te aleyhim levelleyte minhum firara ve lemülite minhum ru'ba. Onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları görseydin, o halde muttali olsaydın, onlar uyur oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Tek yanlarına yatıp zarar görmemeleri için biz onları kah sağa, kah sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onları bu halleriyle bir görseydin, dönüp kaçardın ve onlar yüzünden içine bir korku dolardı. Yani korkuyla dolardın, için ürperirdi. Böyle bir manzara demek ki insanın içine bir ürperti verecek bir manzara olurdu. Bu ayetlerden anlaşılan mağaranın ağzı kuzey ile kuzeybatı arasında bir noktaya bakmaktadır. Zira sabah güneşi sağ tarafından doğmakta ve batıncaya kadar güneş ışınları mağaranın içine düşmemektedir. Ancak akşam güneşi çok kısa bir süre mağaranın kapısından içeri vurmakta. Fakat onlar mağaranın ortasında oldukları için bundan çok etkilenmiyorlar. Böyle bir konum. İçerisinde bir demek ki serinlik oluyor. Güneş tam vurursa onları sıcaktan çok çabuk çürütebilir, kokuşturabilirdi. Hiç vurmasa bu sefer de nemden çürüme meydana gelebilirdi. Yüce Rabbimiz onları bir şekilde önce iklimlerini son derece uzun süre kalabilecekleri bir iklim yapıyor. Elbette sebepleri yaratan Cenab-ı Hak bu alemde her şeyi bir sebebe bağlıyor. Elbette sebeplere mahkum değil Yüce Rabbimiz. Sebeplerin hem yaratıcısı hem gerektiğinde sebepleri değiştirebilecek güce sahip olan bir Mevlamız var. Fakat zahiren işin efendim dünya alemindeki şartlarına baktığımız zaman son derece müsait bir ortam oluşturuluyor o mağarada. Ve Yüce Rabbimiz onları biz diyor sağ ve sollarına doğru çeviriyorduk. Yani tek bir yönde, tek bir şekilde yatıp kalmıyorlar o uzun süre içerisinde. Sürekli döndürülüyorlar. Biz şunu biliyoruz ki bir yatağa düşmüş bir hasta, yatalak bir hasta uzun süre aynı şekilde yatarsa zamanla hatta bir ay gibi belki daha kısa sürede yavaş yavaş vücutta delinmeler meydana geliyor, kokuşmalar meydana geliyor, çürümeler meydana geliyor. Burada Yüce Rabbimiz işte tek bir yöne doğru uzun süre yatmak değil, tek bir şekilde çevirdiğini beyan buyuruyor. Hatta medyada çıkan bazı haberlere baktığımızda ayetin sadece bu bölümünden yola çıkarak hidayet bulan nice insanların olduğunu işitiyoruz. Çünkü burada cesedin çürümemesi adına şartlardan bahsediliyor. Esasen Kur'an'daki mucizeler bile nice ilmi hakikatlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Elbette Kur'an-ı Kerim bizlere ilmin bütün kapılarını açıyor, gösteriyor diyemeyebiliriz. Ama nice ilimlerin kapılarına işaret olduğunu söyleyebiliriz. insanlar buralardan yola çıkarak belli sonuçlara ulaşabilirler. Mesela gerçekten uzun süre yatmak durumunda kalan kimselerin cesetlerin koruma noktasında buradan yola çıkarak bir takım uygulamalar ortaya çıkarılabilir. Yine belki o tedavilerde biliyoruz bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen üç yıl uyutulan insanların olduğunu duyuyoruz. Tıpta bunlar oluyor. Orada o cesetlerin o bütün diriliğini koruyabilmesi için belki bu Ashab-ı Kehf kıssasından nice ilmi sonuçlara ulaşmakta mümkün olabilir. Yani buralardan yola çıkılarak o ışığın nasıl vurması gerektiği, o güneş ışığıyla nasıl buluşması gerektiği, kendi yatış şekilleri, bütün bunlar önemli olabilir. Tabii her şeyin ehli, her şeyin efendim bir şekilde uzmanı, Rabbimizin kelamından kendi imanı kadar, kendi teslimiyeti kadar, idraki kadar, anlayışı kadar istifade edecektir. Bunları yine yaşadığımız dünyada görüyoruz efendim. Burada dikkat çeken bir başka konu, Yüce Rabbimiz Ashab-ı Kehf'in köpeğinden de bahseder burada. Ashab-ı Kehf'in köpeği, ondan da bahsedilir. Ve buradan birçok hikmetler çıkarır kimi ehli irfan, kimi ariflerimiz. İşaret yollu derler ki, işte bu Allah'a inanmış o yiğit delikanlılarla beraber bulunan köpeği bile Allah dikkate almış ve onlarla beraber onu da saymış. Öyleyse insan kiminle beraber olduğuna dikkat etmeli. Salihlerle beraber olursa, sadıklarla beraber olursa, müminlerle beraber olursa, hali ne olursa olsun o beraberliğin kattığı bir şeref, bir güzellik, bir kalite elbette olacaktır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurur. Bu beraberlik birçok yönde oluşur. İnsan birini sevmeye başlayınca fikir birliği, duygu birliği, davranış birliği oluşur. Birbirine benzemeye başlar. Hatta aynileşmeye başlar. Psikolojide buna identifikasyon derler. Yani bir anlamda şahsiyet transferi başlar. Kelple, bir köpekle insan arasında bile bir duygu birliği zamanla oluşur. Öyleyse burada Rabbimizin onların köpeklerini burada böyle zikretmesi elbette boşuna değildir. Hazreti Mevlana der ki mesela, Ashab-ı Kehf'in köpeği ki o cezbeyle, o feyzi ilahi sayesinde adeta murdarlıktan kurtuldu ve padişahların sofrasının başına oturdu. O köpek Ashab-ı Kehf'in sohbetini tercih etmiş olduğu için, sohbet dediği beraberliğini tercih etmiş olduğu için mağara kapısı önünde çanaksız çömleksiz olarak rahmet-i ilahiye suyunu arifler gibi içti. Yani o köpek de adeta onlarla beraber uyutuldu. Bil ki içi ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Belki hayvandan daha aşağıdır. Zira Ashab-ı Kehf'in köpeği dahi aşk ehlini aradı, buldu, ruhani bir safaya erişti. Ve o has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Bazı rivayetlere göre cennete girecek, cennette olacak hayvanlardan birisi de Ashab-ı Kehf'in köpeğidir. Böyle rivayetler de var. Buradan yola çıkarak Hazreti öyle diyor. Onların diyor sevgisinde, onlara sadakatinde, onları bekleme, onlara bekçilik etme anlamındaki efendim vazifesine riayette kusur etmeyince Allah ona da bir ikramda bulundu. O da Ashab-ı Kehf'le birlikte hep anıldı. Hep o da gündemde oldu. Gündemde tutuldu. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak onların adeta uyanık kişiler olarak adeta hissedildiklerine, hissedilebileceklerine dikkat çekiyor. Onları o halde görseydin, sen onları uyur kimseler olarak değil, uyanık kimseler olarak diyor hissederdin. Muhtemelen o hareketlerden, işte sağa sola dönmelerden, belki bilemiyoruz, gözleri açık mıydı, kapalı mıydı, daha başka uyanıklık alameti olarak kendilerinde neler vardı, biz bunu bugün elbette bilemeyiz. Ama Rabbimizin beyanı, sen onları o halde görseydin diyor, onlar uyur oldukları halde sen uyanık gibi görürdün. Ve bir de için ürpertiyle dolardı. Görür görmez oradan uzaklaşmak isterdin. Buradan şu da söylenebilir ki, belki de o cesetlerde farklı bir görüntü de meydana gelmiş olabilir. Onu bilemiyoruz. O görüntüden dolayı bir korku meydana gelebilir. Başka neden meydana gelebilir? Cenab-ı Hak onlara bir heybet vermiştir. Bir ürperti oluşmuştur. Birileri görse bile zarar veremesin için onları bir korumaya almıştır. Bunun için bir heybetli bir görüntü olabilir. Bir de şöyle olabilir. Bir mağara düşünün. İçinde 7 tane insan var. İşte girişte bir köpek onlara adeta bekliyor. Belki endişeye düşersiniz. Tanımadık insanlar ondan bir ürperti içinde olabilir. Ama her halükarda böyle bir insanın içine ürperti düşecek bir görüntünün olduğunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak bu ayette bize bunu haber veriyor. Ve 19. ayette şöyle devam ediyor. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. Yani birbirlerine şunu soruyorlar. Diyorlar ki قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ İçlerinden biri, konuşan biri diyor ki ne kadar kaldınız burada? قَالُوا Diğerleri diyorlar ki لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Herhalde bir gün ya da bir günün bir bölümü kadar kaldık, bir kısmı kadar kaldık. قَالُوا Diğer bir kısım kimseler de, işlerinden birileri de diyor ki رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ Ne kadar kaldığınızı ancak Allah bilir. Demek ki o bu ikinci sözü söyleyenler biraz bir şeyler fark ediyorlar. Diyorlar ki ne kadar kaldığınızı ancak Allah bilir. Feb'atu ahadukum biwariqikum hadhihi ila al-medine. İçinizden birini şu diyor gümüş parayla şu şehre gönderin de felyanzur eyyuha eska taamen felyatikum bi rizqin min. Baksın şöyle tertemiz helalinden biraz yiyecek araştırsın ve ondan bir kısmını buraya getirsin. Getirsin şöyle karnımızı bir doyuralım diyorlar. Demek ki bir açlık hissediyorlar. Kalkar kalkmaz. Kim bilir ne kadar kaldılar. Onların süresiyle ilgili birazdan ayetler gelecek yine. Fakat o süre içerisinde demek ki uyku küçük ölüm diyoruz ya. İnsan açlığını da unutabiliyor bir müddet. Uyanınca hemen fark ediyor. Burada da fark ediyorlar. İlk hissettikleri şey açlıkları. Ve dikkat edilirse burada bir cümle söylüyorlar. Diyorlar ki birini gönderin şehre en temiz olan bir yiyecek bulmaya çalışsın. Ondan biraz yiyecek getirsin. Helal haram hassasiyeti. Burada eski taam en temiz yiyecekten kasıt nedir? Daha çok helal olan kastedilmiştir diyor müfessirlerimiz. Helalinden, helal yiyeceklerden, bir de böyle belki nefse hoş gelecek latif yiyeceklerden, arı duru olanlardan bir miktar getirsin. Ama önce bir şöyle bir baksın. Vel yetelattaf ve la yuş'iranne biküm ehada. Fakat çok nazik, ince ve tedbirli davransın. Etrafı gözetlesin. Size dair hiçbir kimseye bir ipucu vermesin. Yani hiç kimseye sezdirmesin. Sizi ve yerinizi hiç kimseye sezdirmesin. gizlice girip çıksın adeta veya fark ettirmeden girip çıksın. Burada bir şey daha dikkat çekiyor. Bu zatlar uyutuluyorlar. Muhtemelen demek ki ceplerindeki paralar duruyor. Artı elbiselerine de pek bir şey olmamış. Çünkü yeni bir elbise arayışına da girmiyorlar. Belki üzerlerindeki elbiseyle uyutuldular. O elbiseler de kendileri gibi uzun süre korundu. Başka bir izahı yok. Orada hani dolapta yeni elbiseleri vardı, onları tekrar çıkarıp giymek gibi bir durumdan bahsedilmiyor. Ve nasıl uyudularsa, sanki bir insan düşünün, akşam yatmış sabah kalkmış gibi. Bütün her şeyiyle bedeni yerinde, uzuvlarında bir değişiklik yok. Gerçi bazı rivayetlerde işte saçlarının uzamış olduğu, yok efendim tırnaklarının büyüdüğü tarzında bazı rivayetler varsa da o rivayetlerin güvenilirliğini tam bilemiyoruz. Bir kısmı İsraili rivayetler. Fakat öyle bir durum olsa kendilerindeki o farkındalığı fark ederler. Kendilerinde bir değişiklik hissetmiyorlar. Anlaşılan, bu ayetten anlaşılan. Diyorlar ki herhalde bir gün kaldık ya da bir günden daha az bir süre kaldık burada diyorlar. Öbür türlü bir işte yattıkları gibi kalkmayacak olsalardı mutlaka fark ederlerdi. Kendilerindeki farklılıktan çok çok uzun bir süre orada böyle kaldıklarını hissederlerdi. Öyle değil. Bir de hep beraber uyanıyorlar adeta. Uyutulmaları da birlikte, uyanmaları da birlikte. Zaten Cenab-ı Hak bunu bir mucize olarak adeta yeniden dirilmeye, diriltilmeye bir alamet olsun, bir işaret olsun diye Yüce Rabbimiz böyle bir hadise yaşattığına göre elbette bunların her biri mucize. Evet, buradan bir şey daha görüyoruz. İnsan her halükarda özellikle yiyecek noktasında helalinden tertemiz, arı duru olanını seçmeye gayret edecek. Bütün arifler, bütün terbiye uzmanları diyelim İslami anlamda mürşitler helal rızıkla terbiye arasında sıkı bir bağın olduğuna dikkat çekerler. Sanki insanın ruh dünyası, manevi dünyası aldığı gıdalara göre de şekillenir. O gıda haram ise ona göre bir enerji üretir. Helal ise ona göre bir enerji üretir. Öyleyse rastgele alışveriş yapmak yerine belki kimden aldığına bile dikkat ederek, aldığınız malzemeye dikkat ederek olabildiğince titiz davranmak gibi bir hassasiyetimiz olmalıdır. Ayetlerde buna işaret vardır diyebiliriz. Bir de tedbire riayet önemlidir. İnsan bodoslama tehlikenin içine kendini atmamalı. Elbette kendine dikkat etmeli. Bir dava sahibi ise, bir duruş sahibi ise, bir hedefi varsa o hedefine doğru giderken etrafı kontrol etmeli. Sağına soluna bakmalı. Nasıl algılandığına, nasıl hissedildiğine dikkat etmeli. Bunlar önemli. Burada Ashab-ı Kehf kıssasında belki nice nice hikmetler gizli. Devam ediyoruz 20. ayet olarak. İnnehum in yazharu aleykum yercumukum ev yu'idukum fi milletihim ve len tuflihu izen ebeda. Arkadaşlarına tembih ederken işte şehre girdiğinizde sizi kimse fark etmesin. Hiç kimse sizin hakkınızda bir böyle bir şüpheye düşecek bir davranış içinde olmayın. Dikkatli davranın. Son derece latif, sezdirmeden efendim tereyağından kıl çeker gibi bu işi yapıp getirin. Çünkü diyorlar 20. ayette, çünkü eğer onlar sizden haberdar olursa sizi taşlarlar. Yani taşlayıp öldürürler. Ya da sizi kendi dinlerine döndürürler. Böylesi bir durumda da artık siz asla ve kat'a hiçbir zaman kurtuluşa eremezsiniz. Hele hele kendi dinlerine döndürecek olurlarsa artık sizin felahınız, kurtuluşunuz imkansız hale gelir. Onun için dikkatli olunsun diye tembihte bulunuyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki kavmi kendilerini arıyorlar. Ve zaten putperest topluluk, bunlar da tevhid ehli, yani yalnız ilah olarak Allah'ı kabul ediyorlar. İşte böyle bir durumda şayet bunlar yakalanacak olursa onların yapacağı belli, kendileri hakkında verilecek ceza biliniyor, öldürülecekler. Hem de belki taşla öldürülecekler ya da diyecekler ki kurtuluşunuzun bir tek şansı var. Bizim dinimize dönersiniz, yani putperestliği kabul edersiniz. O zaman kurtulmuş olursunuz öldürülmekten. Fakat bu gençler diyorlar ki esas biz o zaman kurtulamayız. Onların dinine dönecek olursak kurtulma şansını tamamen yitiririz. Allah'ın cezasına o zaman layık hale geliriz. Gençlerin tabi asırlar öncesine ait kıyafeti, ellerindeki para ve konuşmalarındaki farklılık kendilerini ele veriyor. Bir şekilde iniyorlar çarşıya. Artık bir kişi mi indi, iki kişi mi indi, orada bir kişi insin deniyor ama bilemiyoruz. Burada bu karar sonrası tek kişi mi indiler, iki kişi mi indiler? Rivayetlerde anlatıldığına göre şehre gönderilen genç adam elindeki parayı harcamak isteyince şehir halkı paranın üzerinde çok eski dönemlerde yaşamış olan o kral Dakyonus'un resmini görmüş. Ve adamın bir hazine bulduğunu sanarak kendisini devrin hükümdarına götürmüşler. Çünkü üzerlerindeki kıyafet de farklı. Ancak aradan uzun zaman geçmiş ve Hristiyanlık yayılmış o topraklarda. Mevcut hükümdar da tevhid inancına sahip bir Hristiyandı. Uyandırıldıkları dönemde. Genç adam başlarından geçeni krala anlatmak durumunda kaldı. Birlikte mağaraya gittiler ve gencin anlattıklarını doğru olarak gördüler. Burada işari olarak, yani tasavvufi bir yorum diyelim, irfani bir yorum olarak bazı müfessirlerimiz derler ki Ashab-ı Kehf asırlarca kendilerinden geçip Hakk'ın yanında bulunmak makamında kaldıkları müddetçe nail oldukları ruhani gıdalar sayesinde dünya yiyeceklerine ve cismani gıdalara ihtiyaç hissetmediler. Nitekim Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman savm-ı visal tutardı. Yani iki günün orucunu birbirine ilave ederdi iftar etmeden. İki gün peş peşe hiçbir şey yiyip içmezdi. Ashab-ı kiram kendilerini taklit etmek isteyince Efendimiz hayır siz iftar edin. Çünkü ben sizin gibi değilim. Rabbim tarafından yedirilir, içirilirim buyurur. Rabbin katında olmak demek ki bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyetinde olmak maddi gıdaları bile azalttırıyor, unutturuyor. Nitekim zaman zaman böylesi arif zatlara rastlamak da mümkün. Çok az yiyorlar. Diyorsunuz ki bu insan bu lokmalarla, birkaç lokmayla nasıl yaşıyor? Bilemiyoruz. Belki bedenin ihtiyacı o kadar diyebilirsiniz. Ama farklı bir şekilde açlık hissetmediklerini de söylemek mümkün. Belki bizim terbiye sistemlerinde, yani tasavvufi terbiye sistemlerinde zaman zaman kısa süreli de olsa o 40 günlük çilelerde insanlara son derece az yetirmelerinde belki bu nevi uygulamaların da etkisi olmuştur diyebiliriz. Yani Ashab-ı Kehf'ten yola çıkarak demek ki çok az yiyeceklerle Allah'ı daha çok hatırlayarak, tefekkür ederek, zikrederek, onunla beraber olduğu şuuru içerisinde insan az yemekle idare edebilir anlayışı Allahu alem gelişti. Zaten az yemenin de insanın terbiyesinde etkisi daima gözetilmiştir. Bilinen bir şeydir. Tarihi olarak birçok uygulamada biz bunları görüyoruz. Nitekim bir misalde şöyle veriliyor. Hazreti Musa Tur Dağı'nda 40 gün yemedi, içmedi. Savm-ı visal tuttu. Bazı rivayetlerde bu şekilde anlatılıyor. Fakat ilahi füyüzatın verdiği huzurla bir an bile açlık ve susuzluk hissetmedi. Hazreti Hızır'la buluşmak için yola çıktığında ise hemen acıktı. Ve yanındaki gence şu kahvaltımızı getir de yiyelim artık. Gerçekten bu yolculuğumuz yüzünden hayli yorgun düştük dedi. Aynı şekilde Ashab-ı Kehf'te Hakk'ın yanında olmak makamından kendilerinde olmak durumuna dönünce açlıklarını hissettiler ve hemen aralarında azık meselesini konuşmaya başladılar. Ruhul Beyan adlı tefsirde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri böyle bir noktaya değiniyor. Bu da bir tabii o zatın ya da o zat gibilerin gönüllerine düşen bir incelik. Rabbin katında kendini hisseden kullarda elbette cismani hazlar, cismani ihtiyaçlar, hisler biraz efendim geri plana itiliyor. Bunu söyleyebiliriz elbette. 21. ayet şu şekilde: وَكَذَٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقِّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا. Böylece biz insanları onların durumundan haberdar ettik ki bir şekilde işte o delikanlının parasından, üzerindeki elbiseden, konuştuğu lisandan ortaya çıkmış oldu. Cenab-ı Hak da insanları diyor bundan haberdar ettik ki niye yaptık biz bunu? Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin mutlaka kopacağında hiç şüphe olmadığını bilsinler. Görsünler bunu. Bu manzarayı görsünler de işte ahirette dirilişin olacağından şüphe etmesinler. Allah bir şeye ol deyince olduracağını bilsinler. Hatta bazı alimler derler ki o dönemde yine Hristiyanlık yayıldı tamam ama ahirete dair, ahirette dirilişe dair iman tam yakine ermemişti. Allah bu hadiseyle onlara ahirete dair imanlarında efendim şüphe etmemelerini hatırlatmış oldu. Ve yine bir rivayete göre o dönemde ki müminler arasında evet Allah diriltir ama ruhani olarak diriltir. Ruh olarak diriliriz, var oluruz. Ceset olarak değil diyen kimseler de vardı. İşte Allah ceset olarak da yeniden diriltir diyerek bu kudretini göstererek onlara kıyametin bir şekilde hak olduğunu anlatmış oldu diyor bazı alimlerimiz. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Vefatlarının ardından halk aralarında Ashab-ı Kehf'in bu fevkalade hallerini tartışmaya başlamışlardı. Artık Ashab-ı Kehf'in bu mucize hallerini efendim adeta unutmamak üzere ya da hatıralarına saygı olsun diye bir kısmı şöyle diyorlar. Üzerlerine bir bina yapalım, işte bir anıt yapalım, bir hatıra olsun ya da bunlara zarar verilmesin. İnsanlar ibret olarak bunu görsünler diye bir bina yapalım üzerlerine diyorlar. Bir anıt dikelim diyorlar. Onların durumlarını en iyi Rableri bilir dediler. Onların gerçekten hallerini, hakikatlerini nasıl bir şekilde efendim Rableri katında faziletleri, kıymetleri olduğunu onu en iyi Allah bilir dediler. Ama biz böyle bir üzerlerine bir bina dikelim dediler. Onlar için ne yapılacağı konusunda ileri gelenler ise görüşleri ağır basanlar ya da o dönemin işte hükmünü elinde bulunduran yönetim kesimindeki kimseler, yöneticiler de dediler ki hayır, onların yanı başlarına mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Evet, bir bina yapın diyorlar bir grup. Diğerleri de diyor ki işlerine hakim olan, yani oradaki yönetimi elinde bulunduran kimseler ya da görüşleri ağır basan kimseler diye de anlaşılıyor bu. Fakat azana kanaatim burada o oradaki halkın üzerinde bir hakimiyeti olan, liderliği olan grup bunu diyorlar. Diyorlar ki biz bunların üzerlerine bir mescit yapalım. Mescit yapacağız dediler. O dönemde tabii böyle bir örfün olduğu söyleniyor tefsirlerimizde. O örf nedir? Böyle salih insanların ya da peygamberlerin ve benzeri kimselerin yanı başlarına ya da üzerlerine bir mescit yapmak adeti vardı diyorlar. Ve bu o dönemdeki insanlar da bunu yaptılar. Nitekim işte şimdi türbe gelenekleri var mesela. Demek ki o dönemde de biraz daha büyükçe türbemsi yapılar yapılıyor. Belki oralarda mescit gibi de, oralar mescit gibi de değerlendiriliyor. Evet, şimdi var mı peki böyle bir şey? Şimdi olur mu böyle bir şey? Yapılabilir mi? Bizim şeriatımızda, yani İslam şeriatında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylesi işte kabirlerin üzerine mescit yapmayı yasaklamıştır. Hatta kendisi üzerine de böyle bir mescit yapılmasını uygun görmemiştir Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hatta Yahudi ve Hristiyanlar böyle yaptı diye onları kınamıştır. Ve şöyle buyurmuştur: İyi biliniz ki sizden önceki ümmetler peygamberlerinin ve iyi kimselerin kabirlerini mescit edinmişlerdi. Sakın siz kabirleri mescit edinmeyiniz. Size bunu yasaklıyorum buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi Müslim rivayet etmiş. Demek ki bizim şeriatımızda, Kur'an'da böylesi salih insanların ya da peygamberlerin kabirlerinin üstüne mescit yapmak uygun görülmemiştir. Ama kabirlerinin yanında, yanı başlarında biliyorsunuz mescitler yapıla gelmiştir. Muhtemelen bizim Osmanlı'da da bunu görüyoruz. Eski camilerimizin avlularında, kenarlarında böyle mescitleri, camileri, kenarlarında kabirleri görüyoruz mescitlerin kenarlarında. Muhtemelen o hayrı işleyen insanlar, o camiyi yaptıran insanlar bize dua etsin ümmeti Muhammed. Fatihalar göndersinler. Efendim okunan Kur'an'ın efendim feyzinden biz de istifade edelim. O oraya inecek ilahi rahmetten biz de istifade edelim diye böyle niyetle hemen mescitlerin yanına kabirlerini yapmışlar. Bunda bir sakınca söz konusu diyebilir miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizzat kendi mescidinin yanı başında evinde defnedildiği için muhtemelen oradan da yola çıkarak alimlerimiz buna cevaz vermişler efendim. Evet, 22. ayet şu şekilde: Seyegulune selâsetun râbi'uhum kelbuhum ve yekulune hamsetun sâdisuhum kelbuhum racmen bil gayb ve yekulune seb'atun ve thâminuhum kelbuhum قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Sonra gelenler, daha sonraki insanlar bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, yani böyle bilmedikleri alanda adeta at koşturarak, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekler diyecekler. De ki diyor, de ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Yine bir kısmı da diyecek ki onlar yedi kişidir, sekizincisi köpeklerdir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Onları çok az kişi bilir diyor Cenab-ı Hak. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme. Ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Bir soru sorma kimseye. Bilgi alma maksadıyla. Burada Ashab-ı Kehf'in sayısıyla ilgili, daha sonraki gelen insanların bir takım atmasyon diyelim sayılar verdiklerini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Kimisi üç kişi diyor, dördüncüsü köpekleri, kimisi beş kişi diyor, altıncısı köpekleri. De ki onların sayısını en iyi Rabbim bilir. Böyle söyle. Bir grup da onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir. Bu en son söylenen rakam, yani de ki onların sayısı yedidir, sekizinci köpekleridir ifadesinden yola çıkan bazı alimlerimiz diyorlar ki ilk ikisi karanlığa taş atmak kabilinden rastgele söylenmiş sözler. Onların doğru olmadığı açık. Yani üç kişi dördüncüsü köpekleri, beş kişi altıncısı köpekleri ifadeleri. Ama diyorlar bu son ifade onların sayısını de ki en iyi Rabbim bilir dedikten sonra geliyor. Yine bir grup yedidir, sekizincileri köpekleridir. Cenab-ı Hak bunlar hakkında işte karanlığa taş atma cinsinden bir sözdür ifadesi kullanmıyor. Çünkü araya bir cümle koyuyor Cenab-ı Hak burada. De ki onların sayısını en iyi Rabbim bilir de. Dolayısıyla onların sayısı yedidir, sekizincisi köpekleridir sözü aslında onların sayısını bildiriyor diye izahta bulunuyorlar. Fakat alimlerimizin, müfessirlerimizin büyük çoğunluğu yine de şu ifade bunu da kapsar diyorlar. De ki onların sayısını ancak Rabbim bilir. En iyi Rabbim bilir. Bir de Allah'ın belki kendilerine lütfettiği çok az kişiler bilebilir. Zira ayetin devamı o şekilde. Ma ya'lemuhum illa galil. Çok az bilir. Demek ki bilen bir az grup var. Fakat çoğunluk bilmiyor. Yani bunun da sayısı o kadar önemli değil. Önemli olsa Rabbimiz bize bizzat bildirir. Mekanını tam bildirmiyor Cenab-ı Hak hangi bölgede işte 7-8 tane 9 tane bölgede böyle Ashab-ı Kehf mağarası diye bilinen ya da insanların böyle inandıkları yerler var. Fakat Yüce Rabbimiz şuradadır buradadır diye net bir bilgi Kur'an-ı Azimuşşan da bize bildirmiyor. Önemli olan burada yaşanan hadisedir. Bu hadiseden çıkarılacak ibretlerdir. Buradan çıkarılacak ibret nedir? İki temel ibret var. Bir, Cenab-ı Hak imanlarında direnen, sebat gösteren, sabreden kimseleri seviyor. Kendisine yönelen, kendisine sığınan kimseleri koruyor. İkincisi, öldükten sonra dirilme haktır. İşte bu Ashab-ı Kehf de buna bir işarettir. Buna bir Rabbimizin örnek olarak gösterdiği bir örnek tablodur. Örnek tablodur. Ve ayetin sonundaki onlar hakkında diyor tartışmaya girme. Ancak apaçık deliller neyse onları söyle geç. Sana ortaya çıkan apaçık kesin bildiğin şeylerin dışında onlarla ilgili hiçbir tartışmaya girme. Ve diyor onlar hakkında herhangi birinden de kimseden Yahudi olsun, Hristiyan olsun, bir başkası olsun herhangi bir bilgi almayı da isteme. Bir şey sorma. Çünkü onlar da bilmiyorlar. Kafanı takma böyle şeylere diyor adeta Yüce Rabbimiz. Bu itibarla bu konuyla ilgili efendim çerçeveyi Rabbimiz bu şekilde sunmuş oluyor. İnşallah bu konu bu şekilde bitmiş oluyor. Bugünkü ayetlerimiz itibariyle inşallah bir sonraki derste 23. ayetten itibaren devam edeceğiz. Yine konuyla ilgisi devam edecek gelecek ayetlerinde. Allah'a emanet olunuz efendim.